Herkes hoş geldi. Biliyorsunuz geçtiğimiz pazar günü iki ayrı kişinin durumuna baktık, değil mi? Aslında konumuzun içeriği şuydu. İman eden kişinin öne çıkan özelliğinin ne olduğu bize açıklanıyordu. İki ayrı kişiden söz ettik. Luka 19'dan, değil mi? Bir de Matta 19'dan. Değil mi? İki ayrı bölüme bakmıştık. Yanılmıyorsam Matta 19 22'den itibaren olacak herhalde. Matta 19 öyle olması lazım. Hatırlıyorum. Matta 19 16. ayetten 22'ye kadar olan kesimdi. Ve Luka 19'un da ilk 8 ayetiydi. Biliyorsunuz ancak Zakay'ın, yani biri vergi memuruydu biliyorsunuz. O kişilerden biri vergi memuruydu. Diğeri de bir iş adamıydı. Ticaretle uğraşan bir zengin bir gençten söz ediyorduk. Ama onun durumuna bakmadık, zaman yetmediği için. Bugün onu mercek altına alacağız. Çünkü önce Zakay'ın durumuna baktık, değil mi? Nasıl bir kişi olduğunu, nasıl bir yapıda olduğunu yakından anlamaya çalışmıştık. Bugün de zengin genç üzerinde duracağız. Oradaki içeriği birlikte, aradaki farkı anlamak açısından anlamaya çalışacağız. Ama önce geçtiğimiz pazar günü yaptığım konuşmanın özetini size vermek istiyorum. Bu iki ayrı kişinin ortak olan yönleri neydi hatırlarsanız? Her ikisi de zengin kişilerdi, değil mi? Her ikisi de zengindi. Az önce söylediğim gibi biri vergi memuru, diğeri de ticaretle uğraşan bir delikanlı, öyle diyebiliriz. Ama Zakay ne demiştik? Aslında isminin hakkını veren biri değildi. Çünkü isminin anlamı neydi? Doğru, dürüst anlamına gelen bir isim taşıyordu Zakay. Ama kendisinin doğrulukla, dürüstlükle uzaktan yakından bir ilişkisi olmadığının altını önemli çizmiştim. Neden? Çünkü Zakay sadece tapınak vergisini toplamıyordu. Aynı zamanda da daha fazla vergi toplayarak fazlasını da ne yapıyordu? Cebine indiren bir kişiydi Zakay. Ama harika olan demiştim, her ikisi de zengin olmasına rağmen, değil mi? Ve Zakay özellikle halk Zakay'ı yaptığı bu üçkağıtçılıktan dolayı, yanlış davranışından dolayı çok fazla sevmiyorlardı. Sevmemiş oldukları için halkın dışladığı bir insandı. Ama görüyoruz ki Rabbimiz isabesi ayrım yapmıyor. Zakay'ı da sevdiğine tanık oluyoruz. Ve o sırtını dönüp çekip giden genç delikanlıyı da Rabbin sevdiğine tanık oluyoruz sevgili kardeşler. Onun için bu Zakay halkın o kalabalık bir halk grubu vardı. İsa'yı görmek için o kalabalığı aşması gerekiyordu. Boyu kısa olduğu için bir ağaç üstüne tırmanması gerekiyordu. Ama onun bu davranışı bize çok güzel bir şey anımsatmıştı. Neydi o? Demiştim ki insana düşen bir pay var ve Tanrı'ya düşen bir pay var. Değil mi? Robot yaratılmamış olduğumuz için. Bu kişi ne kariyerini düşündü? Yani bir müdür olmasına rağmen, vergi memuru, hatta başıydı. Böyle bir konuma sahip olmasına rağmen ayıp olur düşüncesine kapılmadan ağaca tırmandı İsa'yı görebilmek için. Hem de şöyle de diyebilirdi. Ya kalabalık zaten. Zaten boyum da buna müsait değil. Boş ver diyebilirdi. Ama bu kişinin güzel olan yönü bahaneleri arkaya atmasını bildi. Şimdi bizlerde de böyle olması lazım. Değil mi? Bizler de bahaneleri, değil mi, arkaya atmasını bilen kişiler olmamız gerekiyor sevgili kardeşler. Ve şöyle devam etmiştim. İsa Mesih Zakay'ın önüne geliyor ve diyor ki, Zakay çabuk aşağı in, bugün senin evinde kalmam gerekiyor. Şimdi Rab bunu söylemekle ne yapmış oluyordu? O kadar büyük kalabalık içerisinde, o kadar insan olmasına rağmen onun evinde, halkın dışladığı kişinin evinde kalmak istemesi aslında bir şekilde Zakay'ı onurlandırdığını gösteriyor bize, değil mi? Hani Rabbimizin onun evinde kalmak istemesi Zakay'a ne kadar önem ve değer verdiğini gösteriyor. Bu da bir ayetle bunu pekiştirmiştik hatırlarsanız. Yeşaya'dan bir ayet kullandık. 43. bölümden, Yeşaya 43. bölüm. İlk ayet, birinci ayet, ikinci kısmı o da şuydu. Korkma çünkü seni adınla çağırdım, sen benimsin. Bu harika bir şey değil mi? Rabbin her birimizi ismimizle çağırmış olması bence çok büyük bir ayrıcalık sevgili kardeşler. Rab beni Recep olarak çağırdı, seni Hatice olarak çağırdı, seni Necati olarak, seni Enver olarak, neyse her birimizi ismimizle ne yaptı? Çağırdı değerli kardeşler. Bu da Zakay'ın Rabbi aramadan Rab Tanrı'nın onu aradığı gerçeğini bize gösteriyor. Çünkü Zakay onu aramadı. Doğru mu? Sadece görmek için ağaca çıktı. Ama ne görüyoruz burada? Aslında Rabbimiz daha Zakay onu aramadan Rabbimizin onu aradığını gösteriyor. O zaman demiştim bu bize neyi açıklıyor? Hatırlayın. Rabbimizin bu yeryüzüne ne amaçla geldiğini açıklıyor. Değil mi? Yine aynı bölümde Luka 19. bölümde 10. ayette hatırlayın. Orada Rabbimizin geliş amacını harika bir şekilde ifade eden sözler neydi? Hatırlayın. Kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi. Evet. Bakın. Ne kadar güzel değil mi? Kaybolan Recep'i, kaybolan bizleri aramak için Rabbimiz o göksel tahtını terk edip ne yapması gerekiyordu? Bu yeryüzüne çıkıp gelmesi ve bizi kurtarması gerekiyordu sevgili kardeşler. Şimdi daha sonra kimin evine gidiyor? Bu da bunu onaylıyordu bu gerçeği. Yani Rabbimizin bu yeryüzüne ne amaçla geldiğini onaylayan bir ifadeydi. İsa ne diyor orada bakın. Bugün 7. ayete bakın. Bugün senin evinde kalmam gerek. Yani kalsam fena olmaz değil. Değil mi? Ne diyor? Kalmam gerek. Demek ki sevgili kardeşler biz günahlı olduğumuz için. Çünkü kutsal kitapta bir ayet okumuştuk hatırlarsanız. Romalılar 3.11'de anlayan kimse yok. Tanrı'yı arayan kimse yok. Neden? Günahtan dolayı güçten yoksun olduğumuz için. Değil mi? Bu günah yapısında olan bizler nasıl onu arayabiliriz? Mümkün değil. İşte onun için Rabbimiz çıkıp yeryüzüne gelmesi gerekiyordu gerçeğin altını önemli çizmiştim sevgili kardeşler. Onun için eğer o yeryüzüne gelmemiş olsaydı bizim de ona gitmemiz imkansız olurdu günahımızdan dolayı. Hamdolsun ki iyi ki o geldi. Hatta diyebiliriz ki hani geçen sefer de söyledim ya iyi ki o bizi sevdi de o bizi sevmiş olduğu için biz de onu sevebiliyoruz. Yani onun sevmiş olması bizlerin de onu sevmesini sağlıyor. Ne kadar harika bir şey gerçek aslında. İnayet dediğimiz gerçek zaten bu sevgili kardeşler. Evet ve şöyle noktalamıştım hatırlarsınız. Ruhsal kapsamda yaklaştığımızda Rab Tanrı'nın karşısında her birimiz dedim boydan yoksun kişileriz. Yani yücelikten yoksun, günahtan dolayı güçten yoksun varlıklarız. O yüzden Romalılar 3.23'te herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Demek ki günahtan dolayı, ruhsal bakımdan, boydan yoksun olduğumuzdan dolayı Rabbin yüceliğine erişmek mümkün değil. Günahlarımız dedik bizi ne yapıyor? Tanrı'dan uzak tutuyor. Yani uzaklaştırıyor, ayrı tutuyor. Yeşaya bunu şu şekilde destekliyordu 59. bölümde 2. ayette. Suçlarınız sizi Tanrı'dan ayırdı. Günahlarınızdan ötürü yüzünü göremez, sesini işitemez oldunuz. Neden dolayı? Suç ve günahlarımızdan dolayı. Demek ki sevgili kardeşler, bir kişi bir şeyden yoksunsa eğer eksik demektir. Doğru mu? Bu kadar açık, bu kadar net. Demek ki her birimiz ruhsal kapsamda boydan yoksun varlıklarız. Her birimiz. Tanrı ne yapıyor? Gelip seni isminle çağırıyor. Ama o kişisel ilişkiyi kurabilmek için ne yapmak gerekiyor demiştik? Hatırlayın, çok güzel bir şey vardı. Ne yapmak gerekiyor? Zakay çok güzel bir şey yaptı. Yukarıdan aşağı indi, değil mi? Demek ki yukarılardan aşağı inmek. Yani Rabbin önünde kırılmak. Günahlı olduğumuzu kabul edip ona ne kadar ihtiyacımız olduğunu açıkça ifade etmemiz gerekiyor. Zakay hızla aşağı indi, 6. ayet, ve sevinç içinde İsa'yı evine buyur etti. Ve sonrasında ne oldu? İman ettikten sonra dedik ya, konumuzun aslında özü bu. İman eden kişi nasıl bir tutum içerisine giriyor? Alan biriydi, yontan biriydi, değil mi? Aşıran biriydi, tam tersi oldu. O zaman diyebilir miyiz? İman adamı değiştiriyor. O zaman diyebilir miyiz? İman hayatı değişmiş bir hayattır. Eğer iman ettiğini söyleyip hayatında bir değişim yoksa oturup birazcık düşünmek lazım. Dört dörtlük değiliz ama değişmesi lazım bir takım şeyler. Doğru mu? Evet değerli kardeşler. Onun için kurtuluş dedik. Evet, kurtulmuş olan kişi evet hayatı değişiyor. Ve bu sözlerle ne yaptık? Noktaladık, değil mi? Ve kaldığımız yerden devam etmek istiyorum şimdi sevgili kardeşler. Zakay'ı mercek altına aldık. Ne durumdayken nasıl bir duruma geldiğini, değişmiş olmanın sonucunu gördük. Alan veren durumuna geldi. Doğru mu? Şimdi Matta 19. bölüme baktığımız zaman, Matta 19'a bakıyoruz. Orada kimden söz ediyordu okuduğumuz ayetler? İş adamından, değil mi? Ama biz bu iş adamına, bu zengin gence baktığımız zaman Zakay'ın tam tersini yapıyor aslında. Yani ters bir tutum sergilediğine tanık oluyoruz değerli kardeşler. Ve bu kişi aslında, yani zengin olan bu genç delikanlı, İsa'nın bağımlısı olmak istedi, değil mi? Onunla birlikte olmak istedi. Onun bağlısı olmak için İsa'ya yaklaştı. Ve bu kişi kendini doğru biri olarak görmüş olduğu için doğal olaraktan onun beklentisi de farklı olduğunu görüyoruz. Hani adam çocukluğundan beri ben bütün her şeyi yerine getiriyorum demişti ya, ve kendini Tanrı'nın önünde doğru bir kişi olaraktan görüyordu ya bu kişi. Şimdi doğru bir kişi olarak gören insan ne der? İsa ona demesi, aa sen doğru bir noktadasın, o zaman gel beni izle. İsa bunu söylemesi lazım, değil mi? Ama İsa bambaşka bir şey söyledi ona. Çok ilginç olan şey. Ama bu adam kendi kafasına göre her şeyi doğru yapan bir insandı. Çocukluğumdan beri ben bunu yapıyorum zaten diyordu. Değil mi? Övünüyordu bile onunla. Ama İsa ona demedi. Ha öyle mi? Ne kadar güzel yapıyorsun. Gel beni izle. Sen demek ki yapman gerekeni yapıyorsun zaten. O zaman gel beni izle demesini bekliyordu. Ama Rabbimiz onun tam aslında yarasına parmak bastı. Değerli kardeşler, çok çarpıcı sözler kullandı bakın. 21. ayete bakabilir misiniz? Ne diyor?
Eğer eksiksiz olmak istiyorsan git varını yoğunu sat, parasını yoksullara ver. Böylece göklerde hazinen olur. Sonra gel beni izle.
Bakın değerli kardeşim, bakın bu sözler karşısında genç delikanlının sevinci emin olun kursağında kaldı. Ve ben eminim ki orada olsaydım ben onun yüzünü değiştiğini görürdüm. Yani donup kalmıştı. Bu sözler karşısında donup kalmıştı ve ne yapıyor? Bunu bir onay olarak da ne yapıyor? Çekip gidiyor. Değil mi? Sırtını dönüp bu sözler karşısında ayrılıp gidiyor. Şimdi bu aslında asıl sorun bu kişinin üzülmüş olması değil değerli kardeşler. Asıl üzücü olan ne biliyor musunuz? Asıl üzücü olan sırtını dönüp çekip gitmesi. En acı olan bu biliyor musunuz değerli kardeşler? En büyük fark da bu. Birinde ne var? Büyük bir sevinç var. Zakay'da bunu gördük. Büyük bir sevinç. Esendik. Bunun sonucu ne? Kucaklaşma var. Bu şeye bakıyoruz, zengin adama bakıyoruz. Üzüntü, acı ve ne var? Uzaklaşma. Birinde kucaklaşma, birinde uzaklaşma. Aradaki farkı görebiliyor musunuz? İman eden kişinin hayatı ve iman etmeyen kişinin hayatı. Aslında ikisi de değişti bana göre. Biri Rabbi izleme yönünde değişti. Öbürü de sırtını dönüp gitme yönünde değişti sevgili kardeşler. Normalde baktığımızda. Şimdi bilmiyorum hiç bowling oynadınız mı? Ben Türkiye'de yaşadığım yıllarda uzun yıllar Amerika'nın üstünde çalışmıştım. Orada biliyorsun onların girip çıktığı yerlere ben de girebiliyordum kartla. Birkaç kez o Amerikalı arkadaşlar sayesinde bowling oynamayı birazcık öğrendim. Şimdi biliyorsunuz yani belki gördünüz bowling topu biliyorsun yukarıdan böyle parmakla sokup da tutulan bir top. Şimdi o topun bir özelliği var. Senin ama o özelliği görebilmen için de sana bağlı olan bir şey. Yani eğer sen topu yani böyle sağa meyilli olaraktan atarsan sağa doğru gidiyor. Sola meyilli olaraktan atarsan sola doğru gidiyor. Yani sen nasıl karar veriyorsan top o yönde akıp gidiyor değerli kardeşler. Şimdi o zaman diyebilir miyiz? Benim aldığım kararlar, değil mi? Attığım adımlar, söylediğim sözler benim aslında geleceğimi belirliyor. Doğru mu? Şimdi Zakay'ın aldığı karar onun olağanüstü bir şekilde değişimini sağladı. Bu zengin kişinin de tutum ve davranışı kendi kararı o yöndeydi. Onun da o şekilde karar vermiş olması onun üzüntü içerisinde çekip gitmesine neden oldu sevgili kardeşler. Demek ki kişinin almış olduğu karar o kişinin geleceğini belirliyor. Topu istersen böyle atarsan bu tarafa gidiyor. Böyle atarsan bu tarafa gidiyor. Bunu belirleyen sensin sevgili kardeşler. Onun için bu zengin adam Zakay gibi haksızlıkla kazanç elde eden biri değildi. Yani Zakay ne yapıyordu? Evet vergi, tapınak vergisi topluyordu. Ama ekstradan vergiler de topluyordu. Ama bu zengin adam böyle bir tutum içerisinde olmadığını görüyoruz. Aslında tam tersi. Üçkağıtçılık vardı Zakay'ın hayatında. Ama bu delikanlının hayatında üçkağıtçılık yoktu. Doğru mu? Düzgün, ahlaki değerlere bağlı. Doğru mu? Yasanın gereklerini yerine getirmeye çalışan saygıdeğer biri. Onun için 20. ayete bakabilir misiniz? Adam ne diyor bakın. Bunu onaylıyor bu gerçeği.
Genç adam bunların hepsini yerine getirdim dedi. Daha ne eksiğin var?
Bak ben bunları yerine getirdim. Demek ki yani bir takım iyiliklerle Tanrı'ya ulaşabileceğini düşünen bir yapı içerisinde bu kişi. Doğru mu sevgili kardeşler? Onu görüyoruz. Şimdi biz ahlaki değer dediğimiz zaman ne anlıyoruz ahlaki değerlerden? Ahlaki değerler deyince ne anlıyoruz? Doğruluk diyebiliriz değil mi? Yardımseverlik, alçak gönüllülük, iyi yüreklilik gibi toplumda kabul gören davranışlar. Doğru mu? Ahlaki değerler bunlar. Ahlaksızlığın tam tersi. Doğru mu? Doğruluk, yardımseverlik, alçak gönüllülük, iyi yüreklilik gibi davranışlar. Demek ki az önce ifade ettiğim gibi bu adam bazı insanlar gibi iyilikler yaparaktan Tanrı'ya ulaşma çabası içerisinde ki günümüzde de böyle insanlar çok var değil mi? Hani iyilik olarak ifade ettiğimiz sevaplarla değil mi? Yapılan iyiliklerle Allah'a ulaşma çabası var. Yaptın bir iyilik bir basamak. Hani bir kere burada söyledim. Bir iyilik daha yaptın ikinci basamak. Bir iyilik daha üçüncü basamak. Yani basamak basamak o iyilikler aracılığıyla Tanrı'ya gitme çabası var. Şimdi 16. ayette şöyle okumuştum değerli kardeşler. Öğretmenim sonsuz yaşama yani cennete öyle diyelim. Sonsuz yaşama cennete kavuşmak için bakın burası çok önemli bir söz. Nasıl bir iyilik yapmalıyım? Çok açık değil mi? İyilik yaparak, iyilikler yaparak sevap dediğimiz hayır işleriyle cennete gitme çabası içerisinde olan bir yapı. Bu kadar açık, bu kadar net değerli kardeşler. Şimdi bu adamın önüne koyduğu hedefte bir yanlışlık var mı? Yok. Kesinlikle. Yani insanın doğru çizgide kalıp yaşama çabası, gayreti hiç de yanlış bir şey değil değerli kardeşler. Ama yöntem yanlış. Yöntemde bir çatlaklık var değerli kardeşler. Demek ki şöyle diyebiliriz. İnsanlar bu delikanlı gibi yaptıkları iyiliklerden dolayı hindi gibi kabaranlar da var çevremizde. Yani ben senden daha iyiyim. Sen benim yaptığımı yapmadın. Sen yaptın mı? Sen ama ben yaptım. Ben yıllardır yapıyorum deyip de övünenler çevremizde az değil sevgili kardeşler. Ama çok ilginç bir şeye tanık oldum ben. Bütün yapmış oldukları iyiliklere rağmen, övünmüş olmalarına rağmen emin değiller cennete gidip gitmeme konusunda. O kişilere sorduğunuz zaman bakın o kadar iyilikler, sevaplar adı altında o kadar iyilikler yapma çabası içerisinde olmasına karşın adama soruyorsun. Adam diyor ki bilmiyorum. Allah bilir. Emin değil. İyilikler yapmış olmasına rağmen emin değiller değerli kardeşler. Bakın ben size soruyorum aynı şeyi. İman etmiş bireyler olaraktan öldükten sonra nereye gideceğinizi biliyor musunuz? Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Ben onlara dediğim zaman şaşırıp kalıyorlar. Ha öyle mi? Ama ben biliyorum dedim. Nereden biliyorsun? Gittin geri mi geldin diyorlar. Tamam mı? Hayır ne gittim ne geri geldim. Elimde olan diri söz bana bu güvenceyi veriyor hamdolsun. Harika bir şekilde veriyor. Bakın 1. Yuhanna mektubu 5:13. Ne diyor? Ben bunları Tanrı oğlunun adına iman eden sizlere, dikkat edin, sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye. Neye sahip olduğunuzu bilesiniz? Sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz. Bilmek nedir? Emin olmaktır. Diyor ki kutsal söz bize, emin ol. Eğer sen evet dediysen, eğer iman ettiysen, Rab ile birlikte yürümeye karar verdiysen, eğer yeniden doğduysan, sonsuz yaşamın sahibisin. Nokta. Bakın değerli kardeşler, Yuhanna 3. bölüm 36. ayet. Çok önemli bir ayet. Lütfen açıp bakabilir misiniz ona? Yuhanna 3 ayet 36.
Oğula iman edenin sonsuz yaşamı vardır.
Nokta. Oğula iman edenin sonsuz hayatı olabilir bir ihtimalle. Bakın ihtimal yok. Çok kesin, çok net, çok açık. Onun için bu söz çok hoşuma gidiyor benim değerli kardeşler. Az önce hani bundan önceki ayette, 1. Yuhanna Mektubu 5.13'te okuduğum ayette, sonsuz yaşama sahip olasını bilesiniz diye. Biliyorsam eminim demektir, doğru mu? Ya emin ol, emin ol. Çünkü oğula iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Amin. Amin. Tahmin mi? Değil. Bir gerçek. Harika bir gerçek. Demek ki bu delikanlının çocukluğundan beri uygulamaya çalıştığı yasa kendini aslında suçlu biri olarak ele veriyordu. Değerli kardeşler. Neden? Bakın. Hani dedi ya ben çocukluğumdan beri ben yerine getiriyorum. Ama yasanın biliyorsunuz çıkış onu 20. bölüme baktığınız zaman orada Sina Dağı'nda Musa'ya verilen 10 buyruktan söz ediliyor değil mi? Bakabilir misiniz çıkış 20. bölüme? Çıkış 20. bölüm 17. ayetin ikinci kısmı. İkinci kısmı. 17'nin ikinci kısmı. Orada bak ne diyor 17. ayet, evet, komşunu,
evine, evet, karısına, evet, erkek ve kadın kölesine, evet, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin.
Hani dedim ya B kısmı değil mi? İkinci kısım. Demek ki bu son kısımda geliyordu. İşte bu ikinci kısım dediğim. Ne diyor? Göz dikmeyeceksin. Yani tamah etmeyeceksin. Yani komşunun malına, mülküne tamah etmeyeceksin. Yani bir şekilde diyor ki aç gözlü olmayacaksın. Ama bu adam tüm varlığıyla, tüm yapısıyla, tüm varlığıyla servetine bağlı bir insandı bu. Doğru mu? Çok net bir şekilde anlıyoruz. Demek ki yasayı, bir takım kuralları yerine getirmek insanda bir değişim yaratmıyor değerli kardeşler. Yani yasanın kurallarını yerine getirmek içsel anlamda bizde bir değişim yaratmadığını bize gösteriyor. Eğer yaratmış olsa da bu insan harfiyen yerine getirmeye çalışan bir insandı. Ama bakıyoruz ki aç gözü, parası o kadar ki ilah olmuş adam. Yani Rabbimiz ona git servetini, varını, yoğunu işte dağıt, yoksullara ver deyince sırtını döndü, suratını astı çekti gitti. Demek ki bu adamın varı yoğu malıydı, mülküydü. Bu kadar basit. Demek ki uygulamaya çalıştığı, yerine getirmeye çalıştığı yasanın onu değiştirmediğini, bize işte bir içte bir değişim yaratmadığını bize gösteriyor. Demek ki bütün buyruklar dışa yönelik. Bakın çok önemli. Bütün buyruklar dışa yönelik. Ama iman neye yönelik? İçe yönelik değerli kardeşler. İman bizim içimizde bir değişiklik yaratıyor. Bir takım şeyleri yapmak, bunu 10 defa yap, bunu 20 defa yap, yap, yap, yap. Yani bu içte bir değişim yaratmıyor. Dışta bir takım şeyler değişebilir. Anlatabiliyor muyum? Hani bir keresinde burada örnek vermiştim. Eskiler hatırlayacaktır. İngiltere'de yüzyıllar öncesi şeriat kanunları geçerliydi orada. Ondan sonra yani işte bir tane yan kesici yakaladılar sağ eliyle para çekerken. Adamın sağ kolunu kestiler. Hatırladınız mı? Ondan sonra aradan 7 yıl geçiyor. Adamı tekrar yakalıyorlar sol eliyle para çekerken. Sol elini de kesiyorlar. Ne oldu? Sağ eli, sol eli kaybetti. Ve kesenler dediler ki ya tamam bir yan kesiciden kurtulduk. Ve aradan 11 yıl geçti. 11 yılın sonunda adamı yine yakaladılar dişleriyle para çekerken. Şimdi Türkçe'de güzel bir laf var ya, can çıkar huy çıkmaz diye. Demek ki dıştaki değişim, oranı buranı kesmek, oranı buranı değiştirmenin faydası yok. İçte bir değişim yaratmıyor değerli kardeşler. Demek ki içte değişimi yaratan imandır. Zakai'nin iman etmiş olması o kişinin değişmesini sağladı. Bu kişi yasaya bu kadar bağımlı olmasına rağmen, çocukluğundan beri en iyisini yapmaya çalışmasına rağmen sırtını dönüp gidebildi. Çünkü içte bir değişim yok. Yerine getirmiş olmasına rağmen sevgili kardeşler. Ne kadar harika değil mi? Çok net, çok harika bir şekilde bize bizim önümüze konuyor. Şimdi Filipliler 3. bölüme bakın. 6. ayete. Haberci Pavlos gerçekten de bunu harika bir şekilde önümüze koyuyor. Çünkü söylemeden geçmek istemiyorum. Hani hep içte değişim diyoruz ya. Ben yeri geldiği zaman bu örneği de veriyorum. Mesela bir kavanoz reçel düşünün. Bir kavanoz reçeli düşünün. Vişne reçeli, hangi reçeli seviyorsanız. O reçel kavanozun üzerine bir etiket yapıştırıyorsunuz. Bal etiketini. Hakiki bal. Değil mi? Hakiki Marmaris balı. Öyle düşünün. Şimdi içindeki reçel bal oluyor mu? Etiketi oraya koymakla. Değerli kardeşler. İçi reçel ama dışı etiket hakiki Marmaris çam balı. Bakın ben Hristiyan ismini taşıyor olabilirim. Ama içim hala reçel olabilir. Anlatabiliyor muyum? O açıdan haberci Pavlos bunu şöyle diyor. Nedir 6. ayette? Gayret derseniz diyor.
Kiliseye zulmeden biriydim.
Ya.
Yasaya dayanan doğruluk derseniz kusursuzdum diyor.
Bakın ne kadar güzel örneğin kral gibi bir örnek ya gerçekten. Gayret derseniz inananlar toplumuna zulmeden biriydim diyor. Ve diyor ki yasaya dayanan doğruluk derseniz kusursuzdum. Yani her şeyi harfiyen yerine, bir de öğretmendi kendisi. Yasa öğretmeniydi. Harfiyen yerine getiren, birebir uygulamaya sokan bir insandı. Ama peki bu insan yasayı yerine getirmiş olması İsa Mesih bağlarına zulmetmekten onu geri tuttu mu? Engelledi mi? Hayır. Yani bunun bu kadar yasaya bağlı olmasına rağmen o yine İsa Mesih'e iman edenleri hapse attırdı. Değil mi? Dövdürdü. İşkence etti. Zulmetti onlara. Demek ki yasa bunu Pavlos'un geri durmasını sağlamadı. Değerli kardeşler. İçte bir değişim gerçekleşmemiş olduğu için değerli kardeşler. Onun için bu delikanlının da, bu zengin delikanlının da yıllarca uyguladığı kurallar zinciri onu yüreğinin değişmesini sağlamadı. Onun yüreğini değiştirmedi değerli kardeşler. Yani açgözlülüğüne engel olmadı. Ya söyle diyor açgözlü olmayacaksın. Ama o adam açgözlüydü. Demek ki bir değişim gerçekleşmedi. Demek ki sorun nerede? Sorun dışta değil değerli kardeşler. İşte nokta bu. Sorun içte. Şimdi bakın. Siz kendinizi benimle karşılaştırdığınız zaman benden çok üstün yönleriniz olabilir. Anlatabiliyor muyum? Ya da sen bir başka kardeşle kendini karşılaştırdığın zaman evet senin üstün olan yönlerin olabilir. Ya da çevrendeki insanlarla kendini karşılaştırdığın zaman. Ama kendini İsa Mesih'le karşılaştırdığın zaman İbrani'yi gösteriyor. Sıfır noktadasın. Tanrı'yla karşılaştırma yaptığın zaman ibre sıfırı gösteriyor değerli kardeşler. Onun için Markos 7. bölümde Rabbimizin kendisinin çok güzel sözleri var. 16. ayet. Markos 7 ayet 16.
İnsanın dışında olup içine giren hiçbir şey onu kirletemez. İnsanı kirleten insanın içinden çıkandır.
Bakın değerli kardeşler, bundan daha güzel bir yanıt olabilir mi? İnsanı kirleten insanın içinden çıkandır. Demek ki değişim içte olması lazım. Onun için ben her zaman söylüyorum. Bizim Rabbimiz iç mimar, dış mimar değil. İç mimar. Yürekte değişim yaratıyor. Çünkü yürek değişmedikçe insanın değişmesi mümkün değil İbrahim. Kesinlikle. Önce yürek değişime uğraması gerekiyor. Şimdi adamın kafası neye odaklı? İyi olma. Değil mi? İyi olmaya odaklı olduğunu görüyoruz. Ve Rab ne yapıyor? Tam bu noktada harika bir şekilde giriş yapıyor. Adamın temel yanlışlığını görüyor ve önüne bir ölçü koyuyor. Ve şöyle diyor 17. ayette. İyi olan tek biri var diyor. Yani iyi olan biri varsa eğer o da Tanrı'nın kendisi. Doğru mu? Hangi oranda iyi olduğunu bilmek, öğrenmek mi istiyorsun? Bunun tek bir ölçüsü var. Yani denek taşı diyoruz. Biliyorsunuz denek taşı aslında Arapçada mehenk taşı diyorlar ya, altında sürtüp kaç ayar olduğunu söyleyen. Bizim mehenk taşımız da aslında Rabbin sözüdür. Tanrı'nın kendisi aslında. Anlatabiliyor muyum? Yani baktığımız zaman gerçekten de denek taşı Rab Tanrı'nın kendisi. Onun için kendimizi Rab ile karşılaştırdığımız zaman nasıl bir noktadayız? Şöyle bir düşünün. Rab ile karşılaştırdığınız zaman nasıl bir noktadasınız? Ve ilginç olan bir şey söyleyeceğim. Bu adam demiyor mu? İyilikleri yani çocukluğumdan beri ben yapıyordum. İyilikleri yapmış olmasına rağmen emin olmadığı. Emin değil. Cennete gidip gitmeyeceğine. Çok ilginç değil mi? O kadar bağımlı olmuş olmasına rağmen, yasa bağımlısı olmasına rağmen bu kişi emin olmadığını görüyoruz değerli kardeşler. Cennete gitme konusunda. Sonsuz yaşama sahip olma konusunda. Aksi halde 16. ayetteki soruyu kesinlikle sormazdı. Sonsuz yaşama kavuşmak için nasıl bir iyilik yapmam lazım? Sen zaten yapıyorsun. O zaman sonsuz yaşamın sahibisin. O zaman niye bu soruyu soruyor? Demek ki kendisi emin değil. İyilik yapmasına rağmen emin değil. Nasıl çelişki var fark edebiliyor musunuz sevgili kardeşler? Yasayı eksiksiz bir biçimde yerine getirmek gerekiyor. Eğer hani harfi harfine milimetrik bir şekilde getirmen gerekiyor. Yani sen şimdi adam öldürmeyebilirsin. Yani yasa diyor ya adam öldürmeyeceksin, çalmayabilirsin, zina etmeyeceksin, zina etmeyebilirsin. Ama dedikodu yaptığında, yalan söylediğinde, değil mi? Kıskandığında aslında tüm yasayı ayaklar altına almış oluyorsun. Çiğnemiş oluyorsun. Yani birer halka olarak düşünürsen, halkalardan birini çıkardığın zaman bütün halkalar yerinden çıkıyor sevgili kardeşler. Yani yasanın bir kısmını yerine getirmek, yarısını getireyim böyle bir şey yok. Ya tamamını yerine getireceksin ya da değil. İşte onun için Rabbimiz gelmesi gerekiyordu. Ne diyor kutsal kitap? Yasanın tamamını yerine getirdi mi Rabbimiz? Ve harika olan nedir? İşte inayet budur. Biz de ona iman etmiş olmakla tüm yasayı yerine getirmiş oluyoruz. Kutsal söz öyle söylüyor. Doğru mu? İnayet işte bu. İman aracılığıyla biz bunun sahibi oluyoruz sevgili kardeşler. Onun için bu gerçeği Yakup güzel onaylıyor. İkinci bölüm Yakup, ikinci bölüm 10. ayet. Lütfen bakabilir misiniz? Yakup 2. Yakup 2 ayet 10. Buldun mu Hatice? 2:10.
Çünkü yasanın her dediğini yerine getirse de tek konuda ondan sapan kişi bütün yasaya karşı suçlu olur.
Bakın çok net değil mi? Onun için dedim, halkalardan bir tanesi gitse iş bitti zaten. Bak ne güzel değil mi? Ama diyor tek bir noktada ondan sapan kişi, bakın yasanın bir kısmını değil, yasaya karşı suçlu olur. Tümüne karşı. Bu kadar açık, bu kadar net sevgili kardeşler. Onun için iyi bir insan olduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz bu zengin adam gibi. Yani ben iyilikler yapan, ahlaki değerlere bağlı, hayatımı düzgün yaşamaya çalışan bir kişi olduğunuzu söyleyebilirsiniz. Harika bir şekilde. Bu genç gibi. Ama Rab Tanrı'nın gözünde nasıl görünüyorsunuz? Subutay böyle yaptı. Evet. Aslında sıfırı gösteriyor. İbre sıfırı gösteriyor. Onun için değerli kardeşler, kesinlikle ve kesinlikle elimizden tutulmaya ihtiyacımız var. İşte Rab onun için gelmesi, bizi kurtarması ve elini bize verip bizimle birlikte yürümesi gerekiyordu. Değerli kardeşler, bu gerçekten harika bir ayrıcalık. Hamdolsun. Evet, şimdi adam eksikliğinin ne olduğunu sorunca, şimdi her şeyi yapıyorum, peki eksik olan nedir? Değil mi? İsa ona diyor ki 21. ayette, git, varını, yoğunu sat, paranı yoksullara ver. Şimdi bakın buna baktığımız zaman sanki şöyle bir düşünce anlaşılmasın. Cennete gitmenin yolu eşittir, malını mülkünü dağıtmaktır. Hayır. Şimdi İsa burada adama git varını yoğunu sat demesindeki neden ne? Bakın değerli kardeşler, para sahibi olmanın bir sakıncası yok. Ben her zaman burada söyledim, yine söylüyorum. Para iyi bir hizmetçi olsun. Yani hizmet etsin bana. Ama efendim olmasın. Para benim efendim olursa en büyük tehlike o. İsa adamın yüreğinin neye bağlı olduğunu gördü. Yani ben o kadar zengin insan tanıyorum. Rab'de yürüyor. Rab için kullanıyor parasını. Öyle insanlar da var. Yani sen cennete gitmek için önce paranı dağıt herkese. Ondan sonra sen cennetin kapısına. Böyle bir şey yok. Yüreğin neredeyse hazinen orada. Doğru mu? Sizin yüreğiniz nerede? Onu içten kendiniz yanıt verirsiniz değerli kardeşler. Onun için kutsal kitapta çok kişiler var. Örnek zengin kişiler bizim Eyüp da değil mi? Her şeyin sahibiydi. Gerçekten de çok zengin bir kişiydi. Ama hiçbir zaman Rabbimiz kutsal kitabın hiçbir yerinde önce varlığının dağıtılmasını buyurmuyor. Önce varlığını dağıt bakayım. Ondan sonra bana gel. Böyle bir şey yok değerli kardeşler. Bakın birinci ayetin sonundaki sözler çok önemli bence. Bakabilir misiniz? Birinci ayetin sonundaki sözler. 21. ayet. Ne diyor?
Sonra gel beni izle.
Bakın. Gel beni izle. Altı çizilmesi gereken ifade bu aslında. Gel beni izle. Demek ki cennet vaadi varını yoğunu satıp yoksullara dağıtmaya bağlı değil. O eyleme bağlı değil. Rab İsa Mesih'in izleme eylemine bağlı. Yani İsa Mesih bağımlısı olmaya bağlı. Yani iman etmeye bağlı olan bir şey. İman olmadan kurtuluşun gerçekleşmesi mümkün değil. İstediğin kadar varını yoğunu yoksullara tak. En güzel iyilikleri yap. İyiliklerin hiçbir payı yok kurtuluşumuz için. İmanla kurtulduk ve imanla bu hayatı yaşayabiliriz ve iman da bizi sonuca kesinlikle ulaştıracak sevgili kardeşler. Onun için iman edip bağlanmak, yeniden doğmak, yani yukarıdan doğmak gerekiyor. Bakın, inanmaktan söz etmiyorum. Her zaman söylüyorum ya, bu çok önemli. İnanmaktan söz etmiyorum. İman etmekten söz ediyorum. İnanmak, düşüncede katılmak. Hayır, doğru bulup düşüncede katılabilirsin. Ama iman ettiğinde bel bağlıyorsun. Ardından gidiyorsun. O açıdan iman etmeden kurtuluşun gerçekleşmesi imkansız değerli kardeşler. Şimdi asıl yarasına parmak basıyor İsa gencin. Git varını, yoğunu sat, yoksullara dağıt derken. Şimdi nerede kaldı değerli kardeşler? Hararetle koşup, 16. ayette öyle okumadık mı? Şimdi bu adam hararetle koştu, değil mi? Büyük bir arzu vardı, büyük bir istek vardı. Ve 16. ayette ne? Öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için nasıl bir iyilik yapmalıyım? İsteğe bakın, arzuya bakın. Değil mi? Şimdi böyle bir arzu içerisinde geliyor bu kişi. Ama bir bakıyorsun ki varlık daha da ağır basıyor. Hoplayarak, zıplayarak gelen kişi, İsa'ya gelen kişi, onu izlemek isteyen kişi, onun ardından gitmek isteyen kişi, İsa'nın söylemi karşısında suratı asılıyor, sırtını dönüyor, çekip gidiyor değerli kardeşler. O zaman niye geldin kardeşim? Heyecanla İsa Mesih izleyicisi. Yani bu aklıma gelmişken söyleyeyim de, gerçekten çok ilginçtir. İlk anda insan Rab ile tanıştığında büyük bir heyecanla, onun ardından gitme arzusuyla yanıp tutuşuyor değil mi? Ama zaman geçtikçe, yıllar geçtikçe o ilk ana baktığımızda ve şimdiki anı o ilk anla karşılaştırdığımızda aynı noktada olmadığımızı görüyoruz bazen. Ama hamdolsun belki aynı heyecan olmasa bile Rabbin ardından gitmeye çalışan kişileriz hamdolsun. Güzel olan o. Değerli olan o. Değil mi? En azından ardından gidiyoruz sevgili kardeşler. Bu da bence bizim için güzel bir artı değerli kardeşler. Şimdi evet, Zakay ne yapıyor şimdi? İman adımını atıyor. Yavaş yavaş noktalayacağım. İman adımını atıyor. İman adımını attıktan sonra ne yapıyor? Sonsuz yaşamın sahibi oluyor. Büyük bir zenginliğe kavuşuyor. Öyle bir zenginliğe kavuşmuş olmanın bir getirisi var, sonucu var. Nedir o? Az önce söyledik. Alan bir kişi, değil mi? Veren durumuna geliyor. Hatta özellikle vurgulamıştım. Bu kişi yasaya göre 4 katını veriyor değil mi? Ama bu yasaya göre yapması gereken şeydi. Ama kutsal kitapta malının yarısını vermesi beklenmiyordu. Ama bu kişinin böyle davranmış olması, yani varlığının yarısını yoksullara dağıtma arzusu onun gerçekten de değiştiğini gösteriyor sevgili kardeşler. Onun için söylüyorum, iman kişinin hayatında mutlaka ve mutlaka değişim yaratması gerekiyor. Yani Mesih'te kurtuluş değişim sağlıyor. Bunun altını önemli çizmek istiyorum bir kez daha. Demek ki bunun için de Rabbimiz içsel anlamda yüreğimizde bir değişiklik yaratmak istiyor. Dua edelim ki, yani evet biz iman edecek, karar verdiğimizde Rab yüreğimizde ne yapıyor? Bir eve taşımadan önce nasıl renovering diyoruz, yenileme yapıyoruz değil mi? Badana, boya, temizlik her şeyi yapıyoruz. Rab de içsel anlamda bizi yeniliyor. Ama bununla bitmiyor. Hayat içerisinde izin verdikçe karşılaştığımız sıkıntı ve sorunlar aracılığıyla, durumlar aracılığıyla bizi yontuyor. Olmamız gereken noktaya gelebilmemiz için. Bu da güzel. Hamdolsun. Ama değerli kardeşler, Rabbimiz evet bunu gerçekleştirebilmesi için kişisel ilişki kurması şart. Yani o kişisel ilişki kurulmadıkça bunun gerçekleşmesi kesinlikle mümkün değil. Yani kabul etmek yetmiyor. İsa Mesih'i kabul etmek yetmiyor. Çünkü şeytan da kabul ediyor ona bakarsanız. Önemli olan onunla birlikte yaşamak. Onun koyduğu ilkeler ışığında adımlarımızı atmak. Değerli kardeşler. Evet. Eğer bir kişiyle yakın bir ilişkisi varsa, yani sen diyorsan ki ben Enver'le yakın bir ilişkim var. Bunu söylüyorsan o zaman sen onu tanıyorsun demektir. Bir kişiyi biz nasıl tanıyabiliriz? O yakın ilişkiyi kurmak mümkün olursa. Doğru mu? Demek ki biz o yakın ilişkiyi kurmadıkça tanımak mümkün değil. O zaman şöyle diyebiliriz sevgili kardeşler. Rab ile olan ilişki devam etmesi gerekiyor ki yakın ilişki onu tanımaya bizler de devam edebilirim sevgili kardeşler. Onun için son bir ayetle noktalayalım. Romalılar 10:10. Yani nasıl bir yürek? Yüreğimiz ne durumda? Nasıl bir yürek taşıyoruz değerli kardeşler? İnsan,
çünkü insan yürekten iman ederek atlanır, imanını ağzıyla açıklayarak kurtulur.
Amin. İnsan yürekten iman ederek aklanır. Demek ki değerli kardeşler, iman etmedikçe aklanmak mümkün değil. Eğer biz aklandığımızı söylüyorsak, İsa Mesih aracılığıyla o yakın ilişkide kalarak hayatımızı sürdürmemiz gerekiyor. Eğer Zakay gibi iman ettiğimizi söylüyorsak. Tekrar söylüyorum. İman hayatı değişmiş bir hayattır. Amin.